Ayrım 27, sayfa 231. Bu inançta sevgi ışığı çok azdı. Hakaretler, düşmanlıklar, kıskançlıklar, nefretler hep el ele gidiyordu. Bu inançtan fışkıran ışık, çürümenin fosforlu ışıltısından başka bir şey değildi. Ama bu kanıya varabilmem için pek çok zorlu yıl geçirmem, ruhumda beni ezen birçok şeyden kurtulmam ve belleğimden birçok şeyi silmem gerekti. Bu bunaltıcı ve rezil gerçekliğin içinde şu yaşam öğretmenlerini ilk tanıdığımda bana çok büyük manevi güce sahip dünyanın en iyi insanlarıymış gibi görünmüşlerdi. Her biri hüküm giymiş, hapislerde yatmış ya da sürgüne gitmiş. Sibirya yolunda mahkumlarla birlikte oradan oraya dolaşmışlardı. Şimdi hepsi sakınganca yaşıyor ve sürekli saklanıyordu. Nikoncularca manevi zulme uğradıklarından yakınan bu yaşlı başlı insanların birbirlerine rahatlıkla zulmetmeye hazır olduklarını, dahası bundan keyif bile aldıklarını görebiliyordum. İçki içmeyi çok seven tek gözlü Pakomi sendeleyerek belliğinin gücüyle övünürdü. Birkaç kitabı ezbere bilir, dindar bir Yahudi gibi Talmud'u ezbere okurdu. Parmağını rastgele bir sayfanın üstüne koyar, yumuşak, alçak bir sesle fısıldayarak ezbere okumaya başlardı. Ezbere okurken hep yere bakar, sanki orada çok değerli bir şey arıyormuş gibi tek gözüyle kaygılı kaygılı döşemeyi incelerdi. Bu gösterisinde Prens Mişetski'nin Rus Bağları adlı kitabındaki iyi bildiği olağanüstü acılara sabırla katlanan yiğit din şehitleri bölümünü kullanmayı çok severdi. Pyotr Vasiliç hemen onun yanlışını yakalamaya çalışırdı. Yalan söylüyorsun. Bu kutsanmış Kipriana değil, namuslu Denise olmuştu. Ne Denisi? Şuna Dionizos desene. Bırak şimdi sözcüklerle oynamayı. Sen de bana bilgiçlik taslama. Bir süre birbirlerine dik dik bakar, öfkeden köpürerek söylenirlerdi. Obur herif, şu göbeğe bak, şişko surat, ihtiyar. Pakomi sanki bir abaküsün boncuklarını sayar gibi düşündükten sonra karşılık verirdi. Sen de şehvet düşkünü tekenin, kart zamparanın tekisin. Tezgahtar ellerini gömleğinin yerlerine sokar, sinsi sinsi gülümseyerek eski din muhafızlarının bu çocuksu kavgasını kızıştırırdı. Devam et, bunların altında kalınmaz. Ne? Adamlar bir gün bu rüzgara kapıldılar. Pyotr Vasiliç, arkadaşının suratına hiç beklenmedik bir tokat patlattı. Defalarca vurarak adamı geri çekilmek zorunda bıraktı. Yüzündeki terleri kurularken öbür odaya kaçan Pakomi'ye bağırıyordu. Bak işte bu da senin başka bir günahın. Beni kendi elimle günaha soktun. İhtiyar şeytan, lanet olsun. Arkadaşlarının inancını yeterince güçlü bulmadığını başlarına kakmaya özellikle düşkündü. Onları negativizme teslim olmakla suçlardı. Bu işler Aleksandr'ın başının altından çıkıyor, horoz gibi öter durur. Negativizm onu hem kızdırır hem de korkuturdu. Ama özünde bunun ne olduğunu sorulunca doğru dürüst bir yanıt vermeyi beceremezdi. Negativizm kafirliğin en beteridir. Yalnızca aklı kabul eder, Tanrı'ya yer bırakmaz. Kazakların yaşadığı yerlerde kutsal kitap diye bir şeyin okunduğunu filan sanma. Çünkü Saratov'daki Almanlar Luther'in kutsal kitaplarını öğütlerler. Onlar için bütün herkes der ki Luther tam size göre bir dua. Luther'dan geliyor çünkü negativizm yanları genellikle boş gezenleri fikir hamallığına çağırırlar. Stoistler de öyle. Sakat ayağını yere vurarak soğuk ve boğuk bir sesle bu yeni tarikatın zulmünden kilise kurtulmalı. Onlarınki yanmalı, bizimki değil. Biz her zaman Rusya'daydık. Bizim inancımız tek doğru inançtır. O doğunun, Rusya'nın özgün dinidir. Batının özgür düşünce saçmalıkları dinimizi çarpıtıyor. Almanlardan ya da Fransızlardan bize iyi olan ne geçmiştir? 1812'yi alalım örneğin. Kendini öylesine kaptırırdı ki küçük bir çocukla konuştuğunu unuturdu. Sert kolunu belime dolar, beni kendine doğru bir çekip bir iterek coşkulu, tutkulu, genç bir sesle konuşurdu. İnsan aklı kendi fantezilerinin kalın posta altında kötü yola sapabilir. İnsan Tanrı'nın bağışladığı o armağana yani ruhuna işkence eden şeytana uyarak yoldan çıkar. Azgın bir kurda dönüşür. Bu şeytani keşişler ne yaptı düşünebiliyor musun? Borgomiller bütün bu negativizmi kuşaktan kuşağa aktardılar. Şeytan Tanrı'nın oğludur, yani İsa'nın abidir deyip çıktılar. Sonunda inançlarını nereye vardırdılar? Boyun eğilecek bir otorite yok, çalışmak yok. Karıyı ve çocukları da başlarından attılar. İnsanların hiçbir şeye gereksinimi olmadığını söylediler. Yasa masa da tanımadılar. Yalnızca şeytanın yolunda yaşadılar. Hep yine o Alexander'ın yüzünden. Ah aşağılık herif. Tezgahtar beni bir işe gönderir, ihtiyarın yanından ayrılırdım. Ama yine de galerinin boş duvarlarına konuşmaktan geri kalmazdı. Ah kanatsız ruhlar, ah kör kedi yavruları, başımı alıp sizden nerelere kaçsam acaba? Sonra başını arkaya atar, ellerini dizlerinin üstüne koyar, hiçbir şey söylemeden uzun uzun öylece kalır, kül rengi kış göğüne dik dik bakardı. Sonraları bana karşı daha dikkatli, daha sevgiyle davranmaya başladı. Beni ne zaman kitap okurken görürse omuzuma pat pat vurur ve ''Oku oğlum oku'' derdi. ''Okumak çok iyidir.'' Beyninle hale gelir görürsün. Büyüklerine acımazsın. Saygı filan da göstermezsin. Herkesle kavga edersin. Bu saygısızlığınla nereye varacağını sanıyorsun. Mahkumlar taburuna tabii. Nereye olacak? Kitap okumaya devam et. Ama unutma, kitap yalnızca kitaptır. Nasıl düşüneceğini sen kendin öğrenmelisin. Kendini kırbaçlayan Danilo derler bir öğretmen vardı. Bir gün kafasına bir fikir takıldı. Ne yeni ne eski hiçbir kitaba ihtiyacı yoktu. Tüm kitapları toplayıp bir çuvala koydu. Irmağa fırlatıverdi. Evet, bunun enayilik olduğunu biliyorum. Şimdi bu Alexander şeytanı bu tür şeyleri karıştırmaya başlar. Alexander'ı bir süredir diline dolamıştı. Bir gün kaygılı ve üzüntülü bir yüzle dükkana girdi. Tezgahtarı haber verdi. Alexander Vasilyev dün kentten ayrılmış. Aradım, taradım ama onu bulamadım. Bir yerlere saklanmış olmalı. Biraz burada bekleyeyim. Bakarsın damlar. Tezgahtar düşmanca bir sesle karşılık verdi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Öyle ya, sen varsa yoksa alıcıları ve satıcıları bilirsin. Başka nasıl geçinirsin ki? Neyse, çayınız var mı? Genç pirinç çaydanlığı sıcak suyla doldurmaya gittim. Döndüğümde başka ziyaretçiler de gelmişti. Ağız dolusu gülümseyen ihtiyar Lukyan ve kapının öbür yanında karanlık bir köşede tanımadığım başka biri oturuyordu. Adamın sırtında sıcak tutan bir palto, ayağında uzun keçe çizmeler vardı. Beline yeşil bir kemer dolamıştı. Şapkasını kaşlarına yıkmıştı. İşinden yeni kovulmuş bir tezgahtar gibi düşkün, çekingen ve sessiz görünüyordu. Yine de yüzünde boş vermiş bir hava vardı. Pyotr Vasilich ona hiç bakmadan kalın bir sesle ona sert sert bir şeyler söylüyordu. Yeni gelen adam sağ elinin sinirli bir hareketiyle şapkasını öne doğru çekiştirdi. Kolunu istavros çıkarmak istercesine kaldırdı ama hemen indirdi. Birçok kez aynı hareketi yaptı. Kafasındaki başlığı düzeltti durdu. Sonunda başlığı kaşlarının üzerine doğru yıktı. Pyotr Vasilich, ''Bizim bulanık ırmağımızda yüzen yabancı balıklar var.'' dedi. ''Suyumuzu daha da bulandırıyorlar.'' Adam tezgahtara doğru sorarcasına bir bakış fırlattıktan sonra yumuşak ve sakin bir sesle Pyotr Vasilich'e sordu. ''Benden mi söz ediyorsunuz yoksa?'' ''Senden söz etsem ne olacak?'' ''Kendinden niye söz etmiyorsun adamım?'' Kendim için yalnızca Tanrı'yla konuşurum. Benim işim budur. Yeni gelen adam ağırbaşlı ve inandırıcı bir tavırla söylendi. Bu da benim işimdir. Gerçeklere yüz çevirme. Kendi üzerine kafa yorarken körleşme. Bu Tanrı ve insanlar karşısında büyük bir günahtır adamım. Pyotr Vasiliç'e adamım demesini işitmek hoşuma gitmiş ama nazik ağırbaşlı sesi bende üzüntü uyandırmıştı. İyi rahiplerin ey ruhumun efendisi diye dua okumaları gibi konuşuyor. Konuştuğu sürece neredeyse düşecekmiş gibi sandalyesinden öne doğru eğiliyor ve kollarını sallıyordu. Beni kınama, senin işlediğin günahların yanında ben daha suçlu değilim. İhtiyar din bilgini konuşmaya tenezzül etmeyerek semaver kaynadı dedi. Şu fokurtaya bak. Ama bu konuşmacıya caydırmadı. Sözünü bir an bile kesmeden sürdürüyordu. Kutsal ruhun pınarlarının neyin kirlettiğini yalnız Tanrı bilir. Belki bu senin günahın, belki de kitaplarını okuduğun kimselerin günahı. Ben kitap ya da kağıtlara yazılmış herhangi bir şey okumadım. Ben yalın yaşayan bir kimseyim. Sizin yalınlığınızı bilmez miyim canım? İnsanların kafalarını siz karıştırıyorsunuz, basit düşünceleri çarpıtıyorsunuz. Siz sapkın kitaplar okuyanlar, hadi bakalım buna ne diyeceksin? Pyotr Vasiliç, kafir dedi. Ama öbür adam sanki bir şey okuyormuş gibi avuçlarını yüzüne doğru yaklaştırdı ve kışkırtıcı bir tavırla konuşmaya başladı. İnsanları böyle bir ambardan öbürüne koşturarak onları daha mı iyi yaptığınızı sanıyorsunuz? Hayır, sana söylüyorum. Kendini özgür kıl. Sizin eviniz, karınız, bütün o servetleriniz Tanrı katında ne işe yarar? İnsanları birbirine düşüren, cinayetler işleten altından, gümüşten, buna benzer her türlü servetten, fesat ve pislikten başka bir şey olmayan bütün bu şeylerden kendini kurtar. Ruhun kurtuluşu bu dünyanın kırlarında değil, cennet vadilerindedir. Sana bunları tümüyle terk et diyorum. Bütün bağları ve zincirleri kopar. Bu dünyanın ağına düşme. Tuzakları kır. Bu tuzaklar insanı İsa'ya karşı çıkmaya yöneltir. Ben doğru ve dar bir yol izliyorum. İki yüzlü değilim. Bu karanlık dünyayı kabul etmiyorum. İhtiyar haince bir tavırla, peki ya ekmeği, suyu, giysiyi dedi. Bunları da mı kabul etmiyorsun? Kuşkusuz bunlar da dünyevi şeyler. Ama Alexander sözünün kesilmesine hiç tınmadı, daha da coşkulu bir tavırla konuşmasını sürdürdü. Gerçi sesi pek yüksek değildi, pirinç bir borazandan üflüyormuş gibi çıkıyordu. Sende değerli olan nedir? Yalnızca Tanrı değerlidir. Onun önünde dur, kirlenmemiş olan odur. Ruhunu bu dünyanın prangalarından kurtar ve Tanrı'yı gör. Bu dünyada yapayalnızsın, o da yalnız. Tanrı'ya yaklaş. Biricik yol budur. Kurtuluş orada yatar. Ananı babanı bırak. Seni günaha yönelten o gözlerden yaşlar dökülsün. Tanrı aşkına maddi şeylerin kabuğundan sıyrıl ve ruhunla yaşa. İşte o zaman ruhun sonsuza dek parlayacak. Pyotr Vasiliç kalkarken uyuz köpeklerine geri dön dedi. Geçen yıldan bu yana aklını biraz olsun başına toplamışsındır diyordum ama daha da beter olmuşsun. İhtiyar kendini terasa attı. Alexander kaygılanmıştı. Titrek, şaşkın bir sesle çabucak sordu. Ama yufka yürekli Lukyan ona güvence verircesine göz kırptı ve ''Zararı yok, bir şey olmaz.'' dedi. O zaman Alexander ona çattı. ''Gelelim sana. Sen de her işe burnunu sokar, pisliğini her yere yayarsın. Akıl bunun neresinde? Tanrı'ya şükrederken yok iki parmakla haç çıkarılırmış, yok üç parmakla çıkarılırmış.'' Lukyan ona gülümsedi ve Pyotr Vasiliç'e katılmak üzere terasa çıktı. Alexander tezgahtara dönerek kendinden emin bir tavırla söylendi. ''Karşımda duramıyorlar. Yangın dumanı gibi uçup gidiyorlar. Görüyorsun işte.'' Tezgahtar ters baktı ve kupkuru bir sesle düşüncesini belirtti. Kafamı karma karışık eden böyle konulardan kaçınırım ben. Alexander ilkildi, şapkasını öne devirerek karma karışık etmek de ne demekmiş diye homurdandı. Böyle şeyleri anlamak zorundasın. Bunlar çok önemli konulardır. Başını eğerek bir dakika kadar sessizce oturdu. Derken öbür ihtiyarlar onu çağırdılar. Üçü birden hoşça kal bile demeden geçip gittiler. Alexander gecenin içinde bir şenlik ateşi gibi birden alevlenmiş, ışıl ışıl yandıktan sonra da ortadan yok oluvermişti. Yaşamı yatsıyışındaki doğruluk payı beni etkilemişti. Akşam üzeri uygun bir fırsatını bulup bu olayı sakin, dost tavırlı bir adam olan ikon atölyesinin baş ustası Ivan Larionovic'e heyecanla anlattım. Söylediklerimi dinledikten sonra şu açıklamayı yaptı. Belki bir kaçaktır. Böyle tarikatlar var. Öyleleri hiçbir şeyi tanımazlar. Nasıl bir yaşam sürerler peki? Her şeyden kaçarak yeryüzünde dolanıp dururlar. Bu yüzden onlara kaçak derler. Bu dünyada bir şeyler yapmak demek, onlar için hiçbir şey yapmamak demektir. Ama polis onların tehlikeli olduğunu düşünür. Ve yakalanıncaya kadar peşlerini bırakmaz. Gerçi benim yaşamım da çok zordu. Ama yine de her şeyden nasıl kaçılabileceğini gerçekten anlayamıyordum. Çevremdeki yaşamın içinde değerli ve ilginç bulduğum pek çok şey vardı. Çok geçmeden Alexander Vasilyev belleğimden tümüyle silinip gitti. Sonraları yaşamın en zor anlarında kırlardan geçerek gri bir keçi yolundan ormana doğru yürürken gözümün önüne gelir, hiç de bir işçininkine benzemeyen beyaz elindeki bastonu şiddetle sallayarak homurdandığını işitirdim. Doğru ve dar bir yol izliyorum, hiçbir şeyi kabul etmiyorum, zincirlerimi koparıyorum. Ve aynı zamanda babam gelirdi aklıma. Büyükannemin gördüğü düşlerden bana anlattığı gibi elinde ceviz dalından bir baston ve dili bir karış dışarı sarkarak ardı sıra koşan benekli bir köpekle. 13. Bölüm. İkon atölyesi yarı taş geniş bir yapının iki odasından ibaretti. Üç pencereli bir odanın bir penceresi avluya, iki penceresi ise bahçeye bakıyordu. Öbür odanın bir penceresi bahçeye, diğeri ise sokağa bakıyordu. Küçük ve kare biçimi pencerelerin camları zamanla renkleri silinmiş bir koyu kuşağına dönmüştü. Kış günlerinin solgun, dağınık ışığını süzerek atölyeye girmesine gönülsüzce izin veriyordu. Her iki oda da masalarla sıkış tıkıştık. Her birinde kamburunu çıkararak çalışan bir ya da iki ikon ressamı vardı. Tavandan küçük iplere bağlanmış cam toplar sarkıyordu. İçleri su dolu olan bu toplar, lambaların soğuk, beyaz ışıklarını dört köşe ikon tahtaların üstüne yansıtıyordu. Atölyenin içi sıcak ve boğucuydu. Burada palyokili, holülü, misteralı 20 kadar tanrı ressamı müsveddesi çalışıyordu. Hepsi de yakası açık pamuk gömlekler, kısa kenten pantolonlar giymişti. Kimi yalın ayaktı, kimi de eski püskü ayakkabılar giymişti. Başlarının üzerinde yoğun, mavi bir sis bulutu halinde sigara dumanı yüzüyor, havaya kokmuş yumurta, cila ve bezir yağı kokusu yayılıyordu. Vladimir dolaylarından yanık bir türkü erimiş bir katran gibi yavaşça akıyordu. İnsanlarda utanma kalmadı. Delikanlı göz göre göre becerdi kızı. Bunun gibi daha bir yığın üzüntülü şarkı söylüyorlardı ama en sık söylenen buydu. Bu şarkının ağır ritmi işçilerin düşünmelerine ya da kakım kılı fırçalarını ikon taslağı üzerinde dolaştırmalarına, azizlerin kemikli yüzlerini güzel kırışıklıklarla bezemelerine ve cübbelerinin kırışıklıklarını boyamalarına engel olmazdı. Pencerelerin altında oymacı Gogolev'in çekiç sesleri işitilirdi. Kocaman mor burunlu ayyaş bir ihtiyardı. Çekicinin küçük tıkırtıları bir odun parçasını kemiren bir tahta kuru gibiydi. Şarkının tembelce akışına karışırdı. İkon ressamlığı sanat aşkından yoksun bir işti. hangi hain ve sivri akıllı ustanın başından altından çıktıysa bu sanat sevgi ve güzellik duygusu uyandıramayan upuzun bir dizi küçük işlemlerle bölünmüştü. Ayrım sonu. Sayfa 239.